Ayrım 8 Kontur Gerilla 1 Teorisi Ferit İlsever Sayfa 93 4. Bölüm Kontur Gerilla'nın Reform Maskesi 12 Mart Darbesinin Teorisi Kontur Gerilla her şeyden önce bir ülkede kitleleri mücadeleye sevk eden ortamın o ülkenin sosyal ve ekonomik şartları olduğunun farkındadır. Bu şartların Milli Kurtuluş Hareketi'nin gelişmesine yataklık yaptığını söylemektedir. Gayri nizami harp kuvvetleriyle mücadele kaçınılmaz olduğu takdirde bu kuvvetlere yataklık yapacak olan halkın siyasi, sosyal ve ekonomik problemlerine. Dipnot Tümgeneral Cihat Akyol Gayri Nizami Kuvvetlere Karşı Harekat Sayfa 14. Bizim gibi ülkelerde bu sosyal, ekonomik ve siyasi şartlar nelerdir? Emperyalizmin boyunduruğu altında olmak, halkın demokratik hak ve özgürlüklerden yoksun bulunması, emperyalist saldırılarla milli devletin çökertilmesi, özelleştirmelerle kamu ekonomisinin tasfiye edilmesi, bölücülük ve haçlı irtica, işsizlik, pahalılık ve yoksulluk. Bu koşullar milli demokratik devrim mücadelesinin motorunu oluşturur. Böyle haklı bir zeminde yükselen milletin mücadelesi işbirlikçi iktidarları sarsar. Türkiye'nin krizi ancak emperyalizmin işbirlikçilerinin iktidarının yıkılmasıyla, cumhuriyetin yeniden kurulmasıyla son bulur. Halkın mücadelesinin gelişme koşullarını başka bir kontur gerilla uzmanı şöyle açıklıyordu. Ayaklanmaya dönüşen gayri nizami harp harekatını davet eden en önemli zafiyet, hükümetlerin iktidar etkinliğini kaybetmesinde düğümlenmektedir. Bu nedenle ayaklananlar hükümetlerin iktidar gücünü zayıflatmak için başlangıçta sosyal ve ekonomik sorunlara dayalı yoğun bir propaganda ile kamuoyunu tüm harekatı desteklemek üzere oluşturmaktır. Dipnot Tuğgeneral Sabri 25oğlu, Modern Savaş Uygulaması, Cephesiz Savaş ve Cephe Gerisinde Savaş, Silahlı Kuvvetler Dergisi Mart 1976, sayı 257. Kontur gerillanın halkın mücadelesini bastırmada iki silahı vardır. Karşı harekat. A. Askeri harekat, B. Siyasi, sosyal, ekonomik harekat ki buna harekatın politika, militer veçesi denilebilir. Bölümlerine ayrılır. Bugün gerillanın sadece silahla başa çıkılabilecek eşkıyalar olmadığı anlaşılmıştır. Yıkıcı faaliyetlerle karşı karşıya kalmış bir ülkenin problemlerinin yalnız askeri kuvvetlerin kullanılmasıyla halledilemeyeceği de bir gerçek olarak bilinmektedir. Bu bakımdan yukarıda belirttiğimiz her iki tip harekat birbirinin tamamlayıcısıdır. Dipnot Tümgeneral Cihat Akyol aynı yazı sayfa 8. Kontur gerilla uzmanları askeri harekatı tamamlayan bu siyasi, sosyal ve ekonomik harekatın genellikle askeri harekattan önce yapılmasını öneriyorlar. İstikrar harekatının iç güvenlik kuvvetlerini desteklemek üzere silahlı kuvvetlerin harekata girişmesini gerektiren bir yönü ve bundan önce ayaklananları neden olarak kullandıkları sorunları ortadan kaldırarak ayaklananları destekten mahrum kılmayı öngören diğer bir yönü müşahede edilmektedir. Dipnot Tuğgeneral Sabri 25oğlu Modern Mücadele Yöntemi Özel Harp Uygulaması sayfa 44. Ayaklanma şeklinde yürütülen gayri nizami harp harekatına karşı koymanın en etkili yolu, böyle bir harekat ileri safhalara ulaşmadan önce bu harekatı başlatmaya olanak veren veya neden olarak gösterilmek istenen sorunların bertaraf edilmesidir. Bunu sağlarken güvenlik kuvvetlerinin etkinliğine ihtiyaç duyulmakla beraber huzursuz bölgelere öncelik verilerek sosyal ve ekonomik sorunlarla egemen otorite ile ilgili zafiyeti gidermeye yönelik gerekli reformlara girişilmesi önem kazanmaktadır. Dipnot aynı yerde. Görüldüğü gibi mesele çeşitli belirsiz ifadelerle gizlenmeye çalışılmasına rağmen hiç de milletin sosyal, siyasi ve ekonomik sorunlarını çözmek değildir. Böyle olsaydı kontur gerilla niye bir yandan reform masalları anlatırken diğer yandan da halkın mücadelesini bastırmak için güvenlik kuvvetlerinin etkinliğini arttırmaya ihtiyaç duysun? Bağımsızlık ve demokrasi talebi yerine getirildikten, cumhuriyet yeniden inşa edildikten sonra milletin mücadelesine ve onu bastırmaya ne gerek vardır? Esas mesele kontur gerilla uzmanlarının açıkça belirttiği gibi bir reform balonu uçurarak öncüleri halkın desteğinden mahrum kılmaktı. Veya sarsılan egemen otoriteyi yani işbirlikçi iktidarı yeniden güçlendirmekti. Reform programının genellikle bir saldırı dalgasından önce ileri sürülmesinin nedeni de ortaya bir sis bombası atarak kitleleri yanıltmak ve devrimci hareketi tecrit etmekti. Aslında bu da halka karşı yürütülen bir psikolojik savaş çeşidiydi. Psikolojik harbin politiko-militer harekata katkısı çok büyük ve önemlidir. Dipnot Tümgeneral Cihat Akyol, aynı yazı, sayfa 8. Esas mesele iktidar sorununda düğümlenmektedir. Bunlar hiçbir zaman emperyalizm işbirlikçisi saltanatlarını kendi elleriyle tehlikeye atmazlar. Ayaklanmaları bastırmakla görevli olan taraf, kendi iktidarını lüzumundan fazla tehlikeye düşürmeden asinin sahip olduğu davayı veya sebebi ele alabilir. Burada ayaklanmaları bastırmakla görevli olan tarafın yaptığı şey, lüzumlu reformların yapılacağını vaat etmek. Dipnot, Galula, Ayaklanmaları Bastırma Hareketleri, sayfa 86. Ortaya bir sis bombası atıldıktan sonra güvenlik kuvvetlerinin etkinliğine ihtiyaç duyulmaktadır. Artık bundan sonra kontur gerillanın kitleler üzerinde kullanacağı kuvvet onun bütün güçlüklerini ortadan kaldıracaktır. Yazılanlar 12 Mart ve 12 Eylül'de yapılanların aynısıdır. 12 Mart generalleri de muhtıralarına sosyal ve ekonomik sorunların çözülmesini ve reformlara bir an önce girişilmesini yazmışlardı. Aslında bu reformcu muhtıra halk üzerinde uygulanacak terörü gizlemeye yarayan sis bombasından başka bir şey değildi. Kitleler reform sözcüğünün en çok kullanıldığı bu dönemde ağır baskılara uğradılar. Bu dönemde özel harp dairesinin başkanlığını yapan veya orada görevli olan generaller yukarıdaki sözleriyle 12 Mart darbesinin teorisini yapmışlardır. Bugün Türkiye'nin Avrupa kapısına bağlanma sürecinde de benzer sis bombaları kullanılmıştır. Psikolojik savaş merkezlerinin AB'ye girersek işsizlik ve yoksulluktan kurtulacağız balonu bir süre sonra patlamış ve ortada ABD, AB emperyalistlerinin Türkiye'yi parçalama programı kalmıştır. Reform değil, hesaplı hareket. Aslında reform yalanının fazileti bütün kontur gerilla belgelerinde işlenmekteydi. Kimi reform yerine sivil işler adını verdiği girişimle halkın hükümeti desteklemesini sağlayacağını hesap etmekteydi. Sivil işlerle ilgili faaliyet gayri nizami kuvvete karşı fiili sivil muhalefete, karşı harekata faal katılmayı ve desteği arttırmak için bir vasıtadır. Askeri birlikçe sivil konuda yapılan yardımın bir bağıştan ibaret olmadığını, sivil kabiliyet ve imkanların hükümeti destekleme yolunda arttırılmasını temin için yapılan hesaplı bir hareket olduğunu komutanlar açıkça belirtmelidirler. Dipnot ST3115 sayfa 20. Kimi de iyilik yapıyorum maskesiyle kitleleri kendi karşı devrimci menfaatleri doğrultusunda kullanmayı hesap etmekteydi. Ayaklanmaları bastırmakla görevli olan taraf ilk önce işe halkın direkt olarak faydalanabileceği işlerden başlamalıdır. Mesela bulunulan köyü temizleme veya yolları tamir gibi. Bu suretle ayaklanmaları bastırmakla görevli olan taraf o mıntıkada yaşayan insanları pasif bir usul olsa bile askeri maksatlar için kullanılmak üzere yeni yollar inşa ettirmek, bulunulan köyün savunma tesislerini inşa ettirmek, askeri müfrezelere ikmal malzemesi taşıtmak, halktan kılavuz ve nöbetçi temin etmek gibi işlerle tedricen istediği istikamete sevk edebilir. Dipnot, Galula, aynı kitap, sayfa 98. Bu açık sözlü siyah memuru, kontur gerillanın reformculuğu hakkında bize söyleyecek söz bırakmıyor. Reform hükümeti. Bütün bunların yanında yine yakından tanıdığımız reform hükümeti masalı da var. Askeri harekatın başarılı olabilmesi için politik ortamın sıkıntılı olduğu bir devrede, gergin tansiyonu yumuşatmak üzere yeni bir hükümet kurulması ihtiyacına işaret edilmektedir. Dipnot, Tuğgeneral Sabri 25oğlu, aynı yazı, sayfa 45. Yani aslında bu hükümetin amacı reform yapmak değil, gergin tansiyonu yumuşatmaktı. 12 Mart'tan sonra kurulan reform hükümetlerine ne kadar da benziyordu. 5. Bölüm, Kontur Gerilla, Bir Tertip ve Kışkırtma Ocağı. Kontur gerillanın amacı Milli Kurtuluş Hareketi'ni kitlelerden koparmaktır. Yani balığı sudan ayırmak. O zaman balık yaşayamaz ve ölür. Bunun için birinci tedbir daha önce gördüğümüz gibi suyu kurutmaktır, yani halka baskı yapmak. Diğer bir tedbir ise öncülere yataklık yapan, sosyal, ekonomik ve siyasi sorunların çözüleceğine dair bir sis bombası patlatmak. Yani sahte reform vaatleri. Kontur gerilla bu ikili siyaseti izlerken gayri nizami hareketi bölmeye önem verir. Kontur gerillacılar bu niyetlerini şöyle açıklıyorlardı. Çeteciler arasında da her insan grubu arasında olduğu gibi asinin sahip olduğu sebebe veya savunmakta olduğu davaya karşı değişik fikirler, hisler, sadakat bulunur. Onlara bir blok imişçesine muamele etmek aralarındaki dayanışmayı arttırır. Bu sebeple ayaklanmaları bastırmakla görevli tarafın yapacağı psikolojik harbin gayesi, asiyi muhtelif gruplara ayırmak, halk kütleleriyle asi liderlerinin arasını açmak ve çoğunluğa sahip olmaktır. Dipnot Galula, Ayaklanmaları Bastırma Hareketleri, sayfa 103. İstihbarat bilgilerine göre üzerlerine uygun propaganda formülleri yönelterek aside bölünmeler meydana getirmek, birbirine düşürmek, nadim olanlar için hükümet kuvvetleri tarafına serbestçe geçmeleri için belge ihdas etmek, liderlerini yıpratmak ve asi tarafından bertaraf edilmesini sağlamak bu harekatın amaçlarından birini teşkil eder. Dipnot Tümgeneral Cihat Akyol, Ayaklanmaya Karşı Koyma Harekatında Psikolojik Harp, sayfa 5. Kontur gerilla Milli Kurtuluş Hareketi'ni bölmek için yararlandığı unsurları da şöyle belirtiyordu. Gayri nizami kuvvet unsurları arasındaki politik, sosyal, ekonomik ve ideolojik ayrılıklar. Gayri nizami kuvvet üyeleri arasındaki rekabet. Hıyanet tehlikesi. Gerilla unsurlarının ağır yaşama şartları. Fırsatçıların ve mukavemet hareketini görünürde destekleyenlerin bencil güdüleri. Silah ve ikmal maddelerinin kıtlığı. Dipnot ST3115, sayfa 19. Kontur gerilla uzmanları bu sözleriyle milli kurtuluş saflarındaki rekabetçi, ayrılıkçı ve bencil tutumlardan nasıl yararlandıklarını açık bir şekilde ortaya koyuyorlardı. Bu sözler demokratik tartışma ortamını zorbalıkla yok eden, kendisine ters gelen bir fikri hemen bastırmaya çalışan, çevresinde kendi fraksiyonunun görüşlerini eleştiren bir gazeteyi satanların, okuyanların üzerine silahla giden, disipline gelmeyip her fırsatta bölücülük ve hizipçilik yapan, halkı beğenmeyip tepeden bakan, hiçbir şey bilmediği halde öğrenmeyen ve her olayda kendini ön plana çıkartan başıbozuk, maceracı unsurların kimlere hizmet ettiklerini göstermesi bakımından ibret vericidir. Milli kurtuluşçular arasında rekabet, bencil güdüler, ikmal maddelerinin kıtlığının ve ağır yaşama şartlarının yarattığı huzursuzluk. Kontur gerillanın öncüleri bölmede yararlandığı koşullar bunlardı. Bütün bunlar öncülerin kendilerini halka adamalarının, özveri, dayanışma, paylaşma ve çetin mücadele ruhunu güçlendirmelerinin ne kadar zorunlu olduğunu gösteriyordu. Türkiye'de soldaki bölünmelerde ve kargaşada kontur gerillanın önemli bir rolü olmuştur. Kontur gerillanın yukarıdaki satırlarda ifadesini bulan devrimci hareketi bölme çabalarına sayısız örnek vardır. Bunlardan sadece biri 70'li yıllarda tasfiyeci akımın izlediği çizgiydi. Bunlar 1970 yılında proleter devrimci hareketi bölmeye ve tasfiye etmeye kalkıştılar. Ama devrimcilerin uyanıklığı karşısında başarılı olamadılar. Tasfiyeciler devrimci hareketten atıldıktan sonra sandık cinayeti olayında görüldüğü gibi birbirlerini boğazlamaya kalkıştılar. Daha sonra polise verdikleri ifadelerinde devrimci hareketin önderlerini de öldürmek üzere liste hazırladıkları anlaşıldı. Aradan yıllar geçtikten sonra MIT'le yakın ilişkisi olan bir büyük gazete sandık cinayeti olayına bir MIT ajanının karıştığını açıkladı. İşte bir olay ve işte kontur gerilla şefinin sözleri. Aside bölünmeler meydana getirmek, liderlerini yıpratmak ve asi tarafından bertaraf edilmesini sağlamak, bu harekatın kontur gerilla harekatının gayelerinden biridir. Sanki isyancılar yapıyormuş gibi yağma katliam ve ırza tecavüz olaylarına giriş. Şimdi de kontur gerillanın Milli Kurtuluş Hareketi'ni kitlelerden koparmak ve bölmek için kullandığı en önemli silahına geliyoruz. Bazı ahvalde propaganda için istismar edilmek üzere tertip edilmiş olaylar meydana getirilir. İsyancıların yaptığı izlenimini verecek yağma ve katliam, ırza tecavüz olayları ele alınabilir. Ancak hemen bilinmelidir ki konu çok hassastır, yer, zaman, şekil ve mahiyeti itibariyle ustalık gösterilmezse karşı koymaya zarar getirebilir. Dipnot Tümgeneral Cihat Akyol, aynı yazı, sayfa 8. Halkı mukavemetçilerden ayırmak için sanki ayaklanma kuvvetleri yapıyormuş gibi mücadele kuvvetlerince zulme kadar varan halka haksız muamele örnekleriyle sahte operasyonlara başvurulması tavsiye edilir. Dipnot Tümgeneral Cihat Akyol, Gayri Nizami Kuvvetlere Karşı Harekat, sayfa 15. Bu sözleri Özel Harp Dairesi Başkanlarından Cihat Akyol söylüyordu. Halka zulme kadar varan haksız muamele örnekleri, yağma katliam ve ırza tecavüz. Bütün bunları yapacaksınız ama sanki milli kurtuluşçular yapıyormuş gibi göstereceksiniz. İsyancıların yaptığı izlenimini vereceksiniz. Yani bu alçaklığı milli kurtuluşçuların üzerine atacaksınız. TSK birliklerine açıkça yağma, katliam ve ırza tecavüz talimatı veren bu generalin sözleri kontur gerillanın görevlerini gözler önüne seriyor. İşte 40 yıldır tanık olduğumuz sinsi tuzakların ve tertiplerin teorisi bu satırlarda yapılmaktaydı. 6-7 Eylül 1955'te ilk örnekleri görülen 12 Mart ve 12 Eylül'de sayısız kez tanık olduğumuz, bazıları devrimcileri karalamak için kullanılan yağma, katliam ve zulme kadar varan haksız muamele örneklerinin sahibi bu tertipçilerdi. 1 Mayıs 1977 katliamının sorumlusu da bu satırları yazanlardı. 12 Mart'ta Kültür Sarayı'nı yakan, Eminönü araba vapurunu batıranlar bunlardı. 1979'da Ümraniye'de 5 işçiyi solculuk adına katledenler de bunlardı. 2006'da Danıştay yargıcı Mustafa Yücel Özbilgin'i katleden ve sonra bu alçakça cinayeti milli kuvvetlerin üzerine yıkmaya çalışanlar da. Agos gazetesi genel yayın yönetmeni Hrant Dink'i Malatya'da zirve yayın evindeki misyonerleri katledip bu saldırıları da milli güçlere mal etmeye çalışanlar da Fethullahçı Gladio'ydu. Ancak gerçekten bu alçakça tertiplere girişmek çok hassas bir konudur. Kontur gerilla hangi ustalığı sergilerse sergilesin kendisini gizleyememiş ve 40 yıldır uyguladığı bu rezilliğin sorumlusu ve suçlusu olarak damgalanmıştır. İşte bu yüzden bugünkü alçaklıklarını ancak sığındığı emniyet içindeki hücresinden tertipleyebilmektedir. TSK'ya gelince, Türk ordusu yukarıda Cihat Akyol örneğini verdiğimiz Amerikancı generallerin ordusu olamazdı. Hayır, Türk ordusu yukarıda sergilediğimiz rezilliği taşıyamazdı. Yağma, katliam, ırza tecavüz, bırakalım Türk ordusunu, halk düşmanları dışında kimsenin eylemi olamaz. İşte bugün de sadece mafya gladyo çetelerinin rezilliği olarak sürdürülmektedir. Son söz kontur gerilla huyundan vazgeçmez. Son nefesine verinceye kadar tertiplerini sürdürecektir. İşte bugün de Trabzon'da, Şemdinli'de örneklerini gördüğümüz alçakça tertiplerini Ergenekon adı altında öncülerin sırtına yıkmaya çalışmaktadır. Kontur gerillanın kışkırtmalarına gelince, bilindiği gibi ayaklananlar harekatlarında gayri nizami harp taktiklerini ve tekniklerini kullanırlar. Bu taktiklere göre gayri nizami harp kuvvetlerinin hele başlangıçta kesin sonuçlu hareketlere girişmemeleri lazımdır. Aksi halde yenilmeleri ve yok olmaları mukadderdir. Bu bakımdan psikolojik harp faaliyetiyle asilerin tahrik edilmeleri, kesin sonuçlu harekata zorlanmaları faydalı bir hedef olarak kabul edilmelidir. Dipnot tüm general Cihat Akyol, ayaklanmaya karşı koyma harekatında psikolojik harp, sayfa 6. Her şey gayet açık, kontur gerilla tam bir tertip ve kışkırtma ocağıdır. Milli Kurtuluş Hareketi'ne ajan sokmak için her türlü gayreti sarf et. Kontur gerilla kışkırtma ve tertiplerini bazen Milli Kurtuluş Hareketi içine soktuğu ajanlarıyla gerçekleştirir. Bu ajanlarının nihai hedefi hareketi içten yıkmak ve devirmektir. Genç ve yeni bir ayaklanma hareketi genellikle tecrübeden yoksundur ve böyle bir harekete ajanlarla sızarak bu faaliyeti içten yıkmak ve devirmek nispeten kolaydır. Eğer ajanlar bu işi başaramazlarsa hiç olmazsa onların faaliyetlerini bildirirler. Dipnot Galula, aynı kitap, sayfa 60. Kontur gerilla belgelerinde ajanların nasıl seçileceğine kadar ayrıntılı açıklamalar vardı. Gayri nizami kuvvet arasına dost ajanlar sokmak için her türlü gayret sarf edilir. Yerli ajanlar genel olarak gayri nizami kuvvet arasına sızabilecek biricik unsurlardır. Bu gibi kimselerin iki taraflı ajan olmadıklarından ve dost kuvvet hakkında elde edecekleri bilgileri gayri nizami kuvvetlere intikal ettirmeyeceklerinden emin olmak için çok dikkatli seçilmiş olmaları gerekir. Ajanlar yerleşim bölgesi halkından seçilir. Bunlar mahalli şartlar, halk ve arazi hakkında tam bir bilgiye sahip ve gayri nizami kuvvet mensuplarının geçmişlerini bilen veya bunlarla ilgili olan şahıslardır. Dipnot ST 3115 sayfa 44. 12 Mart'ta Ankara kontur gerillasının önde gelen isimlerinden Piyade Albay Cahit Vural ise Gerillaya Giriş adlı kitabında ajanların özel olarak yetiştirilmesi gerektiğini belirtiyor ve sızma elemanlarının sürekli olarak testlerden geçirilmesini istiyordu. Dipnot Piyade Albay Cahit Vural, Gerillaya Giriş, Gerillaya Karşı Mücadelede Yardımcı Faaliyetler Bölümü. Sabotaj ve soygun yap, cinayet işle. Kışkırtıcı ajanların ne gibi işler yapacakları da açık bir şekilde belirtilmişti. Kalabalık şehirlerde kışkırtıcı ajanlar organize edilip üniversite ve fabrikalara sokulurlar. Endüstri ve eğitim merkezlerini ele geçirirler. Bu ajanlar sabotaj malzemeleriyle yıkıcı harekatta bulunurlar. Terör hareketleri düzenleyerek gaye uğruna soygunlar yaparlar ve cinayet işlerler. Dipnot aynı kitap Şehir Gerillası bölümü. Diğer bir kontur gerilla belgesi ise bir sabotaj grubuna karşı alınacak tedbirlerle ilgili olarak şunları söylüyordu. Böyle faaliyetleri, yani sabotaj olaylarını sevk eden veya sevk etmeye muktedir olan teşkillere, gruplara veya şahıslara baskı yapmak, tanımak, içlerine nüfuz etmek ve onlara hükmetmek için girişilen faaliyetlerdir. Dipnot, Komando ve Özel Harp Muhtırası, Özel Harp'le ilgili yeni terimler bölümünde sabotaja karşı koymak. Böylece sızmanın amacı da ortaya çıkıyor. Milli kurtuluşçu gruba hükmetmek. Yani bu grubun eylemlerini kendi menfaatleri doğrultusunda kullanmak. Gerektiğinde bu grubu çeşitli hedeflere karşı eyleme kışkırtmak. Bu da sayısız örneğini gördüğümüz yöntemlerden biridir. Kontur gerilla bir yandan kendi sabotaj gruplarıyla eyleme girişirken, diğer yandan da çeşitli maceracı gruplara nüfuz ederek onları kışkırtmış, hatta hükmetmiştir. Kontur gerillanın harekat prensibi, çetecileri başıboş dolaşan haydutlar haline getirmek. Kontur gerillanın bu ilkesinin doğru ve sağlıklı gelişen bir milli kurtuluş hareketine karşı bir işlevi olamaz. Ama maceracı hareket için çok geçerli bir ilkedir. Maceracı gruplara hükmederek çeşitli tertip ve kışkırtmaya girişirken esas harekat prensibi çetecileri başıboş dolaşan haydutlar haline getirmekti. Dipnot Galula aynı kitap sayfa 112. Zaten kitlelerden kopuk olan maceracı akım, kontur gerillanın tertipleri sonucu siyasi hedeflerden iyice uzaklaştırılır, böylece başıbozuk bir güruh haline getirilir. Yurdumuzda da birçok maceracı akımın sonu böyle olmuştur. Önceleri tecrübesizliğin ve gençlik heyecanının sonucu olarak kitlelerden kopuk bir çizgiye izleyen akımlar, bu yolda ısrar ettikçe kontur gerillanın aleti haline geldiler ve bütün güçleriyle Milli Kurtuluş Hareketi'nin karşısına dikildiler. Bunlar devrimcilere karşı zorbalık uygulamak ve halkı bölmekle kalmadılar. Bazıları geçimlerini sağlamak için küçük esnafı soymaya kalkışacak kadar başıboş dolaşan haydutlar haline geldiler. Kontur gerillanın aleti görevini üstlenen bazı maceracılar daha sonra emekçi mahallelerinde gecekondu simsarlığı yaptılar ve mahallenin haracını yediler. Bazıları mafya çetelerinin tetikçisi haline geldiler. Şefler ise uluslararası uyuşturucu ve kara para piyasasının önde gelen isimleri oldular. 8. ayrımın sonu. Sayfa 106.